Ayrım 62.
Aydınlanma değil merhamet. Dinsel hoşgörü Voltaire söz konusu olduğunda bile Hristiyanlar arası hoşgörü İslam'ı kapsamıyor. Nitekim Çariç Osmanlılarla savaşa giriştiğinde Voltaire Ekaterina'nın Hristiyanları Muhammedilerden korumak için çıktığı seferini alkışlıyor. Yaşlı danışmanı Ekaterina'ya bir de isim takmış, Kuzey'in Semiramis'i diyor. Semiramis malum İsa'dan önce 800'lerde yaşadığı söylenen Asur kraliçesi. Aklının ve güzelliğinin yanı sıra cinselliği ile ünlüydü ki Ekaterina'nın fırtınalı aşkları 21'i resmi yani doktor kontrolünden geçmiş aşığı olduğu düşünülünce çok yadırganacak bir benzetme değil diye düşünmüştüm. Nitekim oğulları Aleksandrlar da farklı babalardan. Birinci Lenin'in bir diğer danışmanı aydınlanmanın en başta gelen edebi abilerinden sayılan L'Encyclopédia'nın baş yazarı, tanımın tam anlamıyla bir ayaklı kütüphane dedikleri Denis Diderot. 17'si metin olmak üzere 28 ciltten oluşan Fransız ansiklopedisinin, insanoğlunun gelmiş geçmiş tüm bilgisini tek bir eserde temsil ettiği iddiasındadır. Biyolojiden felsefeye özet teorik bilgiler sunmaktan öte, L'Encyclopédie'nin radikal devrimci maddeleri Katolik Kilisesi'nin yetkilerini sorguluyor, Fransız devrimini ateşliyor. Hükümetlerin birincil amaçları insanların esenliği olmalıdır. Hükmedenlerin güçlerini bu amaçtan alıyor olmaları doğa ve mantık yasaları gereğidir. İnsanların en büyük esenlikleri özgürlükleridir. Bireye sağlık neyse devlete özgürlükler o olmalıdır. Diderot'un L'Encyclopédie'nin başka kitapları da var. Le Religieux ya da Dindar, en sefi olanlarından birisi, Fransız devriminden sonra ancak basılabiliyor. Rahibe olmak üzere manastıra giren Suzan isimli bir genç kızın manastırın sevici baş rahibesinin tecavüzüne uğramasının hikayesi. Diderot'un anlatımı Nabokov'un Lolita'sından aşağı kalmıyor. Baş rahibe hücreme geldi, kendisine 3 rahibe eşlik ediyordu. Birincisi bir maşrafa kutsal su getirmişti, ikincisi bir haç, üçüncüsü bir parça ip. Baş rahibe yüksek ve tehditkar bir sesle ayağa kalk, eğil ve ruhunu Allah'a emanet et dedi. Ne ki zamanla Suzan'ın ahlakı da bozuluyor, bu defa o Madame de Chelles diye bir kadına aşık oluyor. Hikayenin 60'lı yıllarda çekilen filminin gösterimi Fransa'da bile yasaklanmış. Bir diğer kitabı Superman O Voyage de Bougainville. Bougainville'in seyahatine ekler, köleliğe ve emperyalizme karşı çıkıyor. Romanda Tahiti adasından ayrılan Bougainville isimli genç adama yaşlı bir yerli şöyle diyor. Biz özgür bir halkız ve şimdi siz bizim ülkemize gelecekteki köleliğimizin tohumlarını attınız. Sizler ne tanrısınız ne de şeytan. Kim oluyorsunuz da bizi köleleştiriyorsunuz? Sen bu adamların dillerini anlıyorsun, bana söylediğin gibi bize de söyle. Bu levhanın üzerine ne yazmışlar? Bu ülke bizim yazmışlar. Bu ülke sizin mi? Neden sizin? Buraya kadar geldiğiniz için mi? Bir gün bir Tahitili sizin sahillerinize inse, kayalarınızın ya da ağaçlarınızın birine bu ülke Tahiti halkına aittir diye bir yazı yazsa siz ne düşünürdünüz? Diderot'un çoğu kitabı gibi bu da ancak ölümünden sonra basılabiliyor. Ansiklopedi de az tartışma yaratmıyor. Bir ara yasaklanıyor ve yayıncısı hapse atılıyor. Metinler sansürden son anda kurtarılırken Büyük Katerina'nın haberi oluyor ki, muhtemelen ansiklopedide kendi yazıları da olan Voltaire'in bu işte dahli var ve Diderot'a Fransız hükümetinin yasakladığı eserini St. Petersburg'da basmayı öneriyor. Para işlerinde Voltaire kadar yaratıcı birisi değil Diderot, zar zor geçiniyor. Kızına çeyiz düzebilmek için kütüphanesini satışa çıkarmak zorunda kaldığını duyan Ekaterina, Paris'teki temsilcisine Diderot'un istediği fiyatı ödemesini emrediyor. Ancak kitaplara Diderot ölünceye kadar dokunulmayacaktır. Çariçe bununla da yetinmiyor. Filozof artık kendisine ait olan kütüphanenin koruyucusu olarak aylık bağlıyor ve 25 yıllığını peşin ödemek suretiyle Diderot'u bir gecede zengin ediyor. Artık izleyen daveti reddetmesi imkansızdır. Diderot'un insan hayatında bir kez olsun böyle bir kadın tanımalı diyor ve St. Petersburg'a doğru yola çıkıyor. Ekaterina ve Diderot 5 ay her gün birlikte oluyorlar. Diderot, Çariçe'ye Rusya'nın nasıl bir ütopya dönüştürülebileceğini anlatıyor. Çariçe dinliyor ama yararlanıyor olmaktan çok merakımdan diye yazıyor sonradan. Ona inansaydım krallığımda hukuk düzeni, içişleri, maliye, her şey uygulaması imkansız teoriler uğruna altüst olurdu. Sonra onunla açık konuştum. Monsieur Diderot, parlak zekanızın ilham ettiği her şeyi büyük bir zevkle dinledim. Bütün bu yüksek prensiplerinizle çok iyi kitaplar yazılır ama çok kötü bir ekonomi ortaya çıkar. Oysa gariban bir imparatoriç olarak ben insan teni üzerinde çalışırım ki, insan teninin tahriş olma ve gıdıklanma şekli bir başkadır. Çariçe'nin bu sözlerinden sonra sadece edebiyat konuşuyorlar. Ancak Diderot yine de Ekaterina'nın çıkarması gerekli yasaların nasıl olmaları gerektiğini söyleyen bir ne yapmalı listesi hazırlıyor ve sunuyor. Çariçe'nin bunlar hakkında düşündüğü de şöyle. Tam bir gevezelik, yazdıklarında ne gerçekleri yansıtan bilgiye, ne basirete, ne de öngörüye rastlayabildim. Bugün buradan bakıldığında görünen Ekaterina'nın Voltaire'in hayalindeki aydın despot olmak için elinden geleni ardına koymadığı, birlikteliklerinin siyasi faydası olmuyor ama Çariçe'nin Fransız filozoflarıyla içli dışlı olması, Rusya'nın kalkınmasının aydınlanmadan geçtiğine iman etmesini sağlıyor. Ekaterina'nın ülkesi 35 milyon nüfusuyla zamanın Fransa ya da Almanya'sı kadar ama toprakları itibariyle Finlandiya'dan Sibirya'ya uzanan 10 binlerce kilometrelik bir dev. Halkının %90'ı köylü, köylülerin yarısından fazlası, toprağın yarısından fazlasını elinde tutan 100 bin kadar soylunun kölesi. Serflerle soylular arasında kendisini kurtarıp ticaret yapan orta sınıfın toplama oranı %3 bile değil. Daha önce de söylediğim gibi, Moskova Avrupa'nın en büyük başkenti. Rusya'nın iç ticaret merkezi 1780'de nüfusu 300 bine yakın ve kozmopolit. Fransızlar, Almanlar, Yunanlılar, İtalyanlar, İngilizler ve muhtelif Orta Asyalılar, her milletin kendi ibadethanesi var, her millet kendi dilini konuşuyor. Buna karşın St. Petersburg'la kıyaslandığında Rus milliyetçisi ve yarı doğulu sayılıyor. Çariçe Büyük Ekaterina el attığında Moskova'da 500'e yakın kilise, 100'den fazla ahşap saray varmış. Yangın eski Moskova'nın da başlıca korkusuymuş. Selefleri Anna ve Elizaveta gibi Rus mimarisine ışık, Rus düşüncesine aydınlık getirmek isteyen Çariçe, Moskov'un karanlık ahşap şehrini altın gibi parlatmaya sıvanıyor. Ahşap kiliseleri yıkıyor, yerlerine Dorian sütunlu neoklasik taş saraylar dikiyor. Böylece yangın korkusunu büyük ölçüde gidermiş ama şehrin evcilliğini yok etmiş. Rus kültürünün felsefi ve fiziki iklimin altını üstüne getirmiş. Rus soyluları yapay şehirlerde eğreti bir yaşama mahkum oldular diye anlatmışlardı ki, yapay şehirlerin önde geleni St. Petersburg. Üç Çariçe'nin yatak odalarını süsler gibi süsleyip açık hava tiyatrosu dekoruna dönüştürdükleri St. Petersburg'un soyluları ipek çoraplarından dantellerine, sakal tıraşlarına, balbumiyle şekillendirilmiş bıyıklarına, parfümlerine kadar Fransız aristokrasisinin yaşam biçimini taklit ederlerken, Petro'nun yurt dışına eğitime gönderdikleri gençler geri döndüklerinde Moskova'nın milliyetçiliğiyle alay eder oluyorlar. Bunların arasında adı İskenderun olduğu için dikkatimi çeken bir prens var ki şiiri ruh haline tüm açıklığıyla sergiliyor. Yeni öğrendiklerinin ürünü olgunlaşmamış kafam. Sessiz dur, kalemi elime almaya zorlama beni. İnsanlar senden salgın hastalıkmışsın gibi kaçar. Seni azarlar, senden iğrenirlerken çalışman, debelenmen lazım senin. Kitaplara dalan ateist olur diye homurdanıyor, elinde tesbihiyle papaz. Aranıza serpiştirilen öğrenme tohumlarının ne kadar tehlikeli olduğunu anlatıyor. Çocuklarımız İncil'i okumaya başladılar diye dehşete düşmüş durumda kilise. Okuyorlar, tartışıyorlar, her şeyin nedenini bilmek istiyorlar ve papazlara güvenmiyor, ikonaların önünde mum yakmıyor, yortuları kutlamıyorlar. Ey aklım, sana bir hamur parçası kadar bile akıllı olmamanı öneririm. Tanınmamaktan şikayet etme. Eğer merhametli hikmet sana bir şey öğrettiyse kendine sakla, başkalarına açıklama. İskenderun Kantemir'in dizelerinin aklından çıkmamasının nedeni o son cümle. Eğer merhametli hikmet sana bir şey öğrettiyse kendine sakla, başkalarına açıklama. İsa'nın cennete tıkılıp susturulmasının da farmasonların yer altına girmelerinin nedeni de bildiklerini halklarıyla paylaşmamaları olmuş. Rus halkı öylesine nefret ediyor ki egemenlerden, Deccal'in simgesi olduğunu düşündükleri imparatorluk amblemi çift başlı kartalı taşıyan paralara el sürmüyorlar. O çift başlı kartal ki St. Petersburg'un İtalyan mimarı Bartolomeo Rastrelli de bir heykeline döktürmüş, şehrin en gösterişli meydanına kondurmuştur. Ekaterina batılılaştırma mesaisine manastırdan kapatmak, keşişleri yollara dökmekle başlıyor. Ne ki aydınlanma her şeyden önce laik eğitimin özgürleştirici ve soylulaştırıcı gücüne inanç demektir. Çariçe Rusları yüzyılların batıl inançlarından kurtarmak, yeni bir insan türü yaratmak üzere misli görülmemiş bir eğitim seferberliğine girişiyor. Tanımlama aynen böyle. Yeni bir insan türü. Eğitim seferberliğinin hedefi yeni bir dünya görüşü değil, yeni bir Rus nesli değil. Misyonu çağdaş Avrupa toplumlarının yapaylığından kurtulmak, daha doğal, daha toprağa yakın bir yaşam biçimi geliştirmek olan yeni bir insan türü yaratmaktır. Bu müthiş projenin temel varsayımı insan ruhunun beyaz bir sayfa olduğu ve eğitimin bu beyaz sayfanın üzerine istenilen herhangi bir mesajı karalayabileceği inancıdır. Doğaya ve doğal olana vurgu ise aydınlanmanın temeli. Eğitim denince ilk akla gelen isim Russo. Russo başta Emil isimli romanı olmak üzere hemen hemen tüm eserlerinde çocukların nasıl eğitilmeleri gerektiğini anlatır. Diğer aydınlanmacılar gibi o da insanın günahkar doğmadığına, fıtraten iyi ve doğuştan özgür olduğuna inanır. Medeniyetin insanın doğal hasletlerine uygun olarak gelişmesi halinde insanların huzur içinde yaşayacaklarını savunur. Oysa toplum doğayı yansıtmamakla yapay gereksinimler üretmektedir. Yapay gereksinimler eşitsizliğe neden olmakta, hayatı sertleştirmektedirler. Kötülük yapay gereksinimler üreten kent ortamlarında doğduğundan, çocuklar kırsalda yetiştirilmeli, doğanın kanunlarını ve nizamı alemdeki yerlerini öğrenmelidirler. Bizimden yana olan Voltaire ve Diderot'u kendisine daha yakın bulur. Buna rağmen Russo'yu St. Petersburg'a davet eder. Daveti kabul görür, ünlü Potemkin sülalesinden bir soylu, filozofun tercümanlığını üstlenir ve el birliğiyle Rus ruhunu yeniden yapılandırmaya girişirler. Projenin başına saray baş danışmanı, Stockholm doğumlu, Kopenhag eğitimli Betskoy getirilir. Betskoy, Çariçe'ye yakın tüm soylular gibi yaşamı yurt dışında geçmiş, soyut ve evrensel kavramlarla düşünmeye eğitilmiş, Rus kültüründen bir haber bir adam. Dahası Prens Trubetskoy isimli birisinin gayrimeşru oğludur. Meğer Ekaterina'nın Rusya'sında soyluların gayrimeşru çocukları babalarının isimlerinin kısaltılmışını kullanırlarmış. Trubetskoy, Betskoy oluyor. Vorontsov, Rantsov. Golitsin, Litsin ve benzerleri. Albay Ivanov, soyluların aşağılık soysuzluklarını unutturmayan tek adam Betskoy değildi. Ama bu herif Ekaterina'nın baş danışmanlığına yükselerek kendi gibi piçlerin intikamını aldı demişti. Yabancılaşma herifin adına kazınmıştır. Betskoy o güne kadar görülmedik pedagojik yeniden şekillendirme projesini toplumun reddettiği piçler ve yetimlerden başlatmaya karar veriyor. Gayrimeşru çocukları toplayacak, onlara gönüllerini de en az akılları kadar eğitmeyi öngören, beden eğitimini ihmal etmeyen bir sistem dahilinde yeni bir hayat, projdeniye sunacak. Kurulacak laik manastırların ya da insanlık tapınaklarının rahipleri yapacaktır. Laik rahiplerden beklenen soylularla köylüler arasında üçüncü sınıf dedikleri devlete hizmet eden yeni bir sınıf oluşturmaktır. Bu amaçla Fransa ve İngiltere'deki koruma yurtları gezilir, bunlardan alınan ilhamla Moskova ve St. Petersburg'da Rus aydınlanmasının yeşertileceği Vospitatel Niyeler kurulur ki, Albay Ivanov'un gönderildiği yetiştirme yurdu bunlardan birisidir. Vospitatel Niyeler'de öğrenciler 5-6 yaşlarından 20'li yaşlarına kadar Rusya'nın gündeminden ve dolayısıyla içine doğdukları kültürün huylarını bozması kaçınılmaz dini ve ahlaki telkinlerinden tümüyle tecrit edilmiş olarak yaşayacak, kötülüklerden korunacaklardır. Çünkü Russo'nun da belirttiği gibi Tanrı her şeyi yaratmıştır, kötülük insanlar işe karışınca ortaya çıkar.
Ayrım sonu.